İyi geceler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Serdar Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Sağ olun.
Buyurun.
Şimdi bu evrimcilerde şu zamanlarda bir mahcubiyet başladı. Yani 150 yıllık evrim teorisi, yani son 150 yılı ele alırsak, hatta eski Mısır'dan beri tesadüf üzerine kurulur. Yani evrim, işte adını ne koyarlarsa koysunlar, canlıların kökünün tesadüfen olduğunu ileri sürüyor. Şimdi burada mesela basında çıkan bir haberi görüyoruz. Darwin'in evrim teorisinin temelinde rastlantıya dayanmayan doğa seçeneği fikri yatmaktadır. Şimdi hocamız defalarca anlattı proteinin tesadüfen olamayacağını. Matematiksel olarak ispatladı. 1950'de bir, yani pratik olarak imkansız olduğunu. Hatta bir proteinin var olabilmesi için başka proteinlere ihtiyaç olduğunu. Dolayısıyla rastlantısal olarak tesadüfen olmasının imkansız olduğunu çok defa açıkladı. Bunun üzerinde bir mahcubiyet başladı insanlarda. Yani soruluyor. Hakikaten insanlar da sınıflarda hocalarına da sormaya başladılar. Yani hakikaten tesadüfen mi insanlar oldu? Hakikaten tesadüfen mi akciğer oldu? Tesadüfen mi yürüdük? Tesadüfen mi duyuyoruz? Tesadüf teorisi olduğu için bu şekilde soruyor çocuklar. Onlarda da bir mahcubiyet oldu. Bunun üzerine hayrettir böyle ifadeler kullanmaya başladılar. Halbuki ilgisi yok. Yani DNA'da mutasyonlar olduğunu ve bunların tesadüfen olduğunu öne sürüyorlar. Tesadüfen de mutasyonların proteinleri oluşturduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla bu kadar da demagoji, bu kadar da şuursuzluk olmaz yani inşallah.
Evet. Evet, o zaman şöyle yapalım. Pardon. Proteinlerin nasıl olduğunu bir gösterelim. Bu iliksiz de bir görsün. Bakalım tesadüfen olabiliyor muymuş? Yoksa nasıl bir mekanizma gerekiyor? Ne kadar mükemmel bir mekanizma gerekiyor? Üç yapalım mı? Evet, şimdi protein olması için hocamız biraz önce de açıkladı. DNA'daki bilginin miktarı zaten yerle bir ediyor, kökünden bitiriyor. Değil mi? Küçücük evet. Bir molekülde, milimetrenin binde biri kadar büyüklüğünde katlanmış bir molekülde 1 milyon ansiklopedi sayfası olması ya da 1 gram DNA'da 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi olması, bu Darwinizmi saçmalığını kökünden bitiren bir şey. Allah'ın yarattığını kanıtlayan, daha doğrusu Allah'ın sonsuz aklını gösteren bir delillerden bir tane, yalnızca bir tanesi inşallah. Şimdi burada bakın DNA'dan protein oluşmasında protein oluşma safhasını göreceğiz. Şimdi protein nasıl üretildiğini göreceğiz. Evet.
Translation is the synthesis of.
Evet, bu bölüm proteinin sentezlenmesi, yani yapım aşamasını gösterecek. DNA'dan çıkartılan bir kopya molekül var. Buna RNA molekül deniyor. Burada protein fabrikasını görüyorsunuz. Ribozom ismi veriliyor bilimsel dilde. Ve buraya amino asitleri taşıyan bazı moleküller var. Onları gösteriyor şimdi. Evet, ilk başlama aşaması, uzama ve sonlanma aşamalarını gösteriyor. Şimdi hepsini detaylı olarak anlatacak. Bakın, DNA'dan önce bir kopya çıkartılıyor. DNA'dan çıkartılan kopyanın molekülleri biraz farklı. Ribonükleik asit denen yapılardan oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Düz bir kopyası çıkartılıyor. Bu DNA'nın kopyası olduğu için DNA'daki şifreleri taşıyor. Şimdi bakın ağla sadece harflerinden oluşan bir kuyruğu var bunun. Evet, burada kodon denen 3 harflerden oluşan bölümler var ki bunların her biri amino asitleri koduluyor. Ve bir başlangıç kısmı var. Evet, burada ilk şeyde bir protein fabrikasının iki bölümü var. Bunlardan bir tanesi ufak olan bölümü, bakın geliyor bunun üzerine yerleşiyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Her şey tam olması gerektiği yerde, tam olması gereken zamanda, tam olması gerektiği şekilde ve atomik düzeyde mükemmellik arz ediyor. Yani bizim burada kocaman böyle çizilmiş olan şeyler aslında atomların oluşturduğu moleküller bunlar. Evet. Yani gözle görme imkanı yok. Elektron mikroskopla bile göremiyorsunuz bunları. Evet. Değil mi? Burada ve atomik hassasiyetli kimyasal bağlarla bunlar birbirlerine yapışıyorlar. Böyle rastgele bir yapışma değil bu. Her atomun hangi atomla ilişkiye girdiği ve nasıl bağlanacağı ve bu kopyanın üzerine nereye bağlanacağı belirlenmiş. İşte bu bir mükemmellik. Yani bu ancak sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının yaratmasıyla açıklanabilen bir durum. Zaten burada her şey tesadüf kavramı bitiyor zaten. Orada sonsuz aklın tecellisini görüyoruz.
Burada bir de şöyle bir şey var. Her şey mükemmel bir zekayı gösteriyor burada. Yani bütün bu yapı. Ne açıdan? Mesela bugün bilgi teorisinin temeli bilgilerin haberleşmesinde bazı teknikler kullanılıyor. Mesela buradaki bir bilgisayarla diyelim Amerika'daki bir bilgisayar haberleştiğinde bilgiler paketlere konulur. İşte bu paketlerin bir başlangıç bölümü vardır, bir bitiş bölümü vardır. Böyle bir şekilde yollanır. Burada da öyle. Mesela sonunda bir dizi var. O dizi bittiğini ifade ediyor. Başında da bir bölüm var. Bu da birazdan bir bilgi gelecek anlamı taşıyor. Yani burada çok şuurlu bir seçim var. Bilgi bir şeyin içine saklanıyor. Mesela mektup eski yöntemde nasıldır? Mektup mesela yazılı kağıt bir zarfın içine konulur. Öyle yollanır. Burada da öyle. Bir nevi bir zarfın içine konuluyor. Başı ve sonu başka moleküllerce ifade edilen. Mesela başka fonksiyonları da var. O sondaki o uzun adenin dizisi. Bir harfin özellikle tekrarı. Bu sayede mesela daha güçlü olduğu mRNA molekülünün daha böyle dayanıklı olduğu ve hücrenin çekirdeğinden ribozoma doğru transferinde rol aldığı. Yani bu açıdan önemli olduğu bulundu. Hiçbir yerinde bir boşluk yok. Yani her tarafında bir anlam var bunun.
Evet. Bu şimdi tabii bunlar harf dizilerinden oluşuyor. Bu harf dizilerinin her bir harfin anlamı var ama DNA'da aslında harf diye bir şey yok. Yani doğada harf diye bir olay yok. Ya bu aslında atomların meydana getirdiği bir zincir. Yan yana atomlar duruyor burada. Onlar molekülleri. Moleküller de bu yapıları oluşturuyorlar. Yani burada atomların meydana getirdiği bir bilgi kodlanması var. Ve bunu okuyan da atomlar. Yani mucize burada zaten. Yani bakın atomlarla öyle bir şey yapılıyor ki böyle burada. Bu canlılığı, hayatı meydana getiriyor işte. Hücreleri meydana getiriyor. Bakın devam edelim şimdi. Dediği gibi hocamızın, Serdar hocamın. Bakın buraya okumanın başlama bölümü var. Şimdi buraya aynı zamanda okunduğu zaman şimdi her bir üç harften oluşan bir şifre var. Bir kere bu da bir mucize. Yani bir kitabı açtığımız zaman kitabın üzerinde yazılı harfler var. Onlar kelimelere ve cümlelere meydana getiriyor. Kimse kalkıp da bu tesadüfen oldu demez. Çünkü anlamlı kelimeler ve anlamlı kelimeler düzgün bir şekilde yan yana gelerek anlamlı cümleler ve anlamlı paragraflar ve anlamlı bölümler, anlamlı anlatımlar oluşuyor. Burada herkes bilir ki bu yazarın aklıyla olur. Mutlaka bir akıl olması lazım. Değil mi? Orayı anlamlandıran o harfleri. Çünkü harfler yan yana, mesela harfleri yere attığımızda harfler yan yana gelerek anlamlı kelimeler ve cümleler oluşturmaz. Bunu herkes bilir. Mutlaka onları bir aklın dizmesi gerekir. Anlamlı kelimeler ve anlamlı cümleler olarak ve o anlamı verecek bir akıl gerekir. İşte burada bunu görüyoruz ve Allah'ın sonsuz aklının tecellisini görüyoruz. Bakın. Evet. Şimdi bu şifrelerin her biri bir amino asite karşılık geliyor ama bu amino asitleri buraya getiren, bağlanmaları sağlayacak olan yine özel moleküller var. Bunlar da çok özel tasarım. Bakın görüyorsunuz Allah'ın yaratmasıyla. Her bir üç harf, dibindeki üç harf bu moleküllerin bir üç harfe karşılık geliyor. Bu AUG harfi, bunun özel bir anlamı var. İşte bu başta kodunu oluşturuyor. Yani nereden başlayacağını gösteriyor. Bakın bu da çok önemli. Çünkü kesintisiz devam eden harf dizilerinde hangi üç harf, çünkü harfler bakın yan yana, sürekli yan yana duran harfler var. Nasıl üçer üçer ayıracaksınız siz? Değil mi? Hangi üç harf, yani üç harfin bakın böyle yaparsanız, ondan sonraki üç harfi esas alırsanız, ondan sonra üç harfi esas alırsanız bir protein oluşuyor. Bunu bir harf kaydırırsanız siz, bir önceki harften başlarsanız bambaşka bir protein oluşuyor. Bir sonrakinden başlarsanız gene bambaşka. Bir delil.
Kitaplarda mesela giriş diye böyle bir bölüm olur. Yani giriş yazar, o bundan sonra asıl olayların başlayacağını anlatıyor. Burada da öyle. Özellikle bu üç harf, A, U, G harfleri bundan sonra bir bilgi başlayacak anlamında. Bu çok mükemmel bir akıl. Yani evet. Bunun işte tesadüfle, atomla, o tarz böyle şuursuz bilgi olmadığı çok açık. Yani bazı insanlarda şey var, böyle bilgi eksikliğinden dolayı, detayları bilmediğinden dolayı bir ezikliği oluyor adamların. Dolayısıyla o bilgi sahibi birileri kimse, onun söylediği sözlere bakıyorlar. Onlar işte nasıl o bilgiyi ona sunuyorsa, işte tesadüfen bu oldu diyorsa, ona tabi olduğu için hani öğretmeni adeta o onun dediğini kabul ediyor. Halbuki böyle bu tarz eziklikte hareket etmek bir insana fayda sağlamaz. Bunlar çünkü hayatın en temel şeyleri, verileri. Yani bir insan bunları, detayları öğrenmesi zor bir şey değil. Öğrenip hakikaten gerçekten vicdanen, tesadüfen diyebilir mi? Diyemez. Gerçekten detaylarını öğrensinler. Gerçekten bunun böyle saçma iddia ettikleri evrim teorisinin olmadığını çok rahat anlarlar. Yani bu eziklik psikolojisiyle basında görüyoruz. Bazı yazılar çıkmaya başladı.
Evet. Şimdi devam edelim. Bakın başta kodunu geldiği zaman bu da genelde bu üç harfe karşılık gelen metyonin denen bir amino asitli taşıyor. Amino asitler 20 çeşittir canlılardaki amino asitler. Ve bunların her biri hücrede yapılabiliyor ancak. Her biri imal eden özel başka proteinler var. Amino asitlerin yapımı için de proteinler gerekiyor. Bu da zaten evrim teorisini proteinlerin altında bitiriyor. Yani amino asitlerin de imkansız oluşması. Evet. Doğada kendi kendine oluşması.
Bunların da yani evet. 40 çeşit enzim gerekti. Yani 40 evet. çeşit protein sadece temel harfleri üretmek için gerekti. Ve o enzimler de zaten amino asitlerden oluşma. Dolayısıyla bunun tesadüfen olmayacağı çok açık yani. Bunu çocuk olsa anlar. Yani bunun için illa böyle birisi buna tesadüfen olur dediğinde sen çocuk musun yani? Belli ki tesadüfen olmadı. Yani bir enzim amino asitten oluşuyorsa ve görevi amino asit yapmaksa dolayısıyla enzimin ilk baştan yaratılmış olduğunu 3 yaşındaki çocuk anlamaz mı? Çok açık bir gerçek
evet,
yani
evet, inşallah. İnşallah. Şimdi demek ki Bay İliksiz anlamamış bunu. Şimdi anlayacak ama bu anlatımla bakın. Evet. Metyonin bu başlangıç bütün proteinler bu şekilde başlıyor. Bu geldiği zaman bakın bu sefer daha büyük parçası protein fabrikasının bu da yine DNA'da kodlanmış olarak var. Ribonükleik asit denen yapıdan oluşuyor. Çok özel yapılar bunlar. Yani bunlarda da bir harf değişiklik olduğu zaman bakın bu protein üretme fabrikalarının yapısı bozuluyor. İstediği kadar yani oraya gelsin yapışsın bir şey üretecek durumu olmuyor. Yani bunların da diziliminin mutlaka mükemmel olması gerekiyor. Bu protein fabrikası da bakın DNA'da kodlanmış olarak var. Yani DNA kendi kendini kopyalatacak. Aynı zamanda protein ürettirecek. Bütün bilgileri kendi bünyesinde içeriyor zaten. Bu bir mucize. Bu tabii Allah'ın yarattığını kanıtlayan kanıtlardan bir tanesi olmuş oluyor yine. Bakın devam ediyoruz. Geldi büyük parça. Ve atomik hassasiyette bağlanıyor. Yani hangi bölümüne nasıl yapışacağı çok özel olarak belirlenmiş bir yapı olarak mevcut. Evet bakın şimdi evet kopyalama başlıyor. Evet bu sefer ikinci kodon bölümü, 3 harflik bölümeye geçiliyor. Buraya yine bir amino asit taşıyan transfer taşıyıcı RNA denen moleküller var. Bunların da yapısı DNA'da kodlanmış olarak var. Bunların her biri özel bir amino asit getiriyor. Neye bağlı olarak? Bakın bu alt kısmında görülen 3 harfli şifreden oluşan kısma bağlı olarak. Mesela UAG şifresine karşılık gelen amino asidi getiren sadece bu taşıyıcı şey oluyor, RNA oluyor.
RNA.
AA olduğu zaman bambaşka bir amino asit geliyor. Onu getiren şey de farklı. Neye göre getiriyor? Bu kopyadaki bakın harfleri karşılık olarak. Çünkü UU harflerine gelen karşılık AAA harfleri olduğu için AA harfleriyle karşılık gelen amino asidi getiriyor. Bu neye bağlı olarak tabii bu böyle? DNA'daki ilk orijinal kopyaya bağlı olarak. Yani bakın hep DNA'da orijinal bir proteini kodlayan şifre var. Onun karşılığı olan kopya çıkartılıyor. O kopyadan da ona karşılık gelen protein üretiliyor. Yani DNA'daki şifreye karşılık gelen protein üretiliyor.
Evet. Tabii burada basitleştirilmiş bir şekilde gösteriliyor. Şimdi tRNA'lar buraya geliyor deniliyor. tRNA'lar normalde buraya gelmez. Bir tarafında onun bir şifre var. Ribozoma bakan tarafı. Diğer tarafında da taşıdığı amino asit var. Normalde amino asit oraya yapışmıyor zaten. Oraya amino asitin yapışması için de üretimi ayrı. Amino asitlerin üretimi için 40 kadar enzim gerekli, o ayrı. Ayrıca amino asit olsa bile bu sistem çöküyor. Yani işlemiyor. Ayrıca o amino asiti tRNA'ya bağlayan başka enzimlere
ihtiyaç var.
En az 20 çeşit. Yani her şey olsun. Yani bütün bunun anlatmadığımız öncesi, sonrası, tRNA'ları, o aradaki başka faktörler, onların her biri olsun. Yalnızca o 20 enzimden biri eksik olsun yine hayat duruyor.
Evet.
Çünkü 20 amino asitin hepsi kullanılıyor. Dolayısıyla bu böyle bir sistemin kademe kademe gelişmeyeceğini yani böyle anlamamak için hakikaten bayağı bir şuursuz olmak gerekiyor. Yani bunun böyle olmayacağı belli. Ayrıca bu ribozomun yapısı o kadar özel ki şimdi burada 55 tane protein var. Bu 55 tane protein boşuna mı var orada? Bu 55 tane protein çok özel bir şekilde sağlıyor. Orada şimdi ikisi bir araya birleşti diye gösteriyor. Orada gösterdiği gibi böyle basit olmuyor. Bunlar her evet. bir basitleştirilmiş şeyler. o birleştirildiğinde açığa su çıkıyor. O su yine onu bozuyor normalde. Yani orada ayrıca enzimler ve başka yapılar da var. O bağ yapılıyor ama o da yeterli. Oradaki suyun oradan çekilip alınması lazım. Bu ribozomun öyle özel bir yapısı var. Öyle özel kanallar var ki su oradan çekilip alınıyor. Enzimler yoluyla da. Şimdi buradaki en ufak bir hata şeye sebep oluyor. Yani bu yapının çökmesine sebep oluyor. Yani aminosit düzeyinde kusurlar bu yapının çökmesine sebep oluyor. Kimi bakteriler, kimi böyle hastalık yapan virüslerin, bakterinin de taktiğidir bu. Ribozomda ufak kusurlara sebep olmak. Bu sayede üretimde, en temel üretimde bozukluğa sebep olur ve canlılık ölüme doğru sürüklenir. Şimdi böyle mükemmel yapıda ufak kusurlar ölüme sürükleniyorsa hiç olmadan böyle bir şey nasıl olsun? Olmayacağı açık.
Evet. Şimdi burada bakın aslında şöyle bir kabaca toparlayalım da çünkü konuyu anlamak bakımından da böyle çok değil mi? Biraz detay, çok detaylı da konu. Süper detaya girmekten ziyade daha derli toplu anlatalım ki çünkü izleyicilerimiz de bir kavrasınlar. Gittikçe derinleştiririz ondan sonra. Hakikaten çok büyük detaylar var. Mesela amino asitleri doğaya bıraktığınızda bu hiçbir zaman tesadüfen bakın bir araya gelip de protein moleküller oluşturmuyorlar. Şundan dolayı oluşturmuyorlar. Bakın buradaki gibi bir sisteme ihtiyaç var. O sistem amino asitleri Serdar Hocam'ın da söylediği gibi düzgün bir şekilde, şifreye uygun bir şekilde getirip onları birbirine bağlıyor. O bağlanma da amino asitleri yan yana bıraktığınız zaman kendi kendine olmuyor. Çünkü bunun için enerji gerekiyor. Yani bir şey yokuş yukarı sürmek gibi bir şeydir bu. Yani yokuş yukarı sürmek için mutlaka onu itecek bir güç olması gerekir. Bir enerji gerekir değil mi?
Evet.
Onu da işte enzimler, başka proteinler gerçekleştiriyor. Hocam bahsettiği su da bunların yapısını bozuyor. Yani siz suyun içine bıraktığınız zaman ki hücre su dolu bir ortamdır. Bunların ayrılmasını, parçalanmasını sağlıyor. Suyu ortamdan kaldırıyor. Bunları birbirine bağlıyor. Bağladıktan sonra ayrıca bir de son aşamada ona son şekli verecek ayrıca proteinler var. Yani o kadar kompleks bir sistemden bahsediyoruz ki biz burada bakın. Sırf şunu izlemek bile ne kadar kompleks bir sistem olduğunu anlatmaya yetiyor. Bakın amino asitler alıyor birbirine bağlıyor. Neler bağlıyor? Enzimler enerji gerektiren reaksiyonlarla bağlıyor. Ve çok sayıda enzim görev alıyor burada. Bakın her biri geliyor. Her biri geldikçe kaydırılıyor. Diğer şifre okunuyor ve o kadar süratli gidiyor ki mesela böyle saniyede mesela 20 asit, 20 amino asit bir araya getirecek şekilde böyle. Yani çok süratli gelişiyor bunlar. Bu gerçek hızı değil burada gösterdiğimiz. Ve kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyor bunu. Evet. Neye göre gerçekleştiriyor? DNA'daki ana şifreye göre gerçekleştiriyor. İşte DNA'daki ana şifre zaten o kadar mükemmel bir şifre ki. Bakın şimdi şurada gene durduralım. Protein amino asitlerden oluşan, mesela 500 amino asitlik bir protein olduğunu düşünelim. Bunun 10 üzeri 650 tane alternatifi oluyor. Yani amino asitlerin diziliminin 10 üzeri 650 tane, 10 üzeri 650 tane 500 amino asitlik molekül ihtimali var. Ama bunlardan sadece bir tanesi işlevsel oluyor. O canlıda işe yarayacak tek protein 10 üzeri 650 sıfırlı sayıdaki proteinlerden, dizilimlerden yalnızca bir tanesi. İşte o bir tanesi. Tam olması gereken DNA'da kodlanmış olarak var. Ve bütün canlıların DNA'larında binlerce tam olması gerektiği şekilde var o şifre. Bu zaten tabii yani sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını gerektirir. Yani bırakın tesadüf zaten konuşulacak bir konu da değil. Yaratıcının da sonsuz akıl sahibi olmasını gerektirir. O da yaratıcı yerin gönül Rabbi olan Allah'tır işte inşallah. İnşallah.
Buradaki şeye örnek hani sınavlarda bazı kişilerin başına gelebiliyor. İşaretlerken kaydırma yapıyor mesela. Ufak bir kaydırma yaptığı zaman bu sefer doğru da cevaplasa bütün hepsi yanlış oluyor değil mi?
Evet.
Doktor hocam yani benim anladığım kadarıyla buradan öyle bir sonuç çıkıyor. Yani orada yanlış yerden başlasa eğer orayı kopyalamaya farklı bir protein değil anlamsız bir şey çıkıyor ortaya.
Yani tamamen anlamsız evet.
Hiçbir anlamı kalmıyor. Aynen öyle mesela sınavlarda da kaydırsak hepsini doğru yapsak bile yani böyle arada bir iki denk gelmediği sürece hepsi yanlış hükmünde olmuş evet, oluyor. Evet. Yani DNA bu kadar hassas. Hatta pleiotropik etki denen bir etki var DNA içinde. Yani tek bir yerden bir bilgiyi çıkardığınız zaman veyahut da işte orayı bozduğunuz zaman insanın pek çok sistemini etki ediyor. Yani işte üreme sistemini mesela bir harfi değiştiriyoruz. Üreme sistemini etki ediyor. Sonra yani duyuyla ilgili bölüme de etki ediyor. Görmeyi de etkiliyor. Yani böyle birbiriyle alakası hiç olmayan görünürde yerler sadece tek bir harfin değişmesiyle değişiyor. Yani bulmaca gibi böyle hani yukarıdan aşağı geçmiş, sağdan sola çapraz bulmacalar vardır mesela. Oradan tek bir harf çıkardığınızda dört kelimenin birden yapısı bozulur. Aynen onun gibi DNA da öyle, çapraz bulmaca gibi. En ufak bir değişiklik DNA'yı bozuyor. Evrimciler diyor ki bu kadar kompleks bir yapı mutasyonların dizmesiyle, yani bu hani zeka küpleri vardır ya, bir yeri tek renk yaparsınız diğer taraf bozulur, diğeri düzeltirsiniz diğeri bozulur. Yani onun bir anda her tarafının aynı renkte olması gibidir DNA'nın oluşumu. Yani siz onu yavaş gelişmelerle işte çevireyim şey yapayım falan, orada bir akıl gerekir zaten. Yani ve bu akıl da hani doğal seleksiyon, mutasyon, böyle bir akıl yok onlarla. Hiçbir şey yok hatta. Tamamen zarara yönelik bir etkileri var. Ama biz bakıyoruz ki yani öyle yavaş gelişmelerle işte o küpün çevrilmesi gibi de olacak bir gibi değil canlının yapısı. Bir anda kusursuz, eksiksiz bir şekilde olması gerekiyor. Bize fosil kayıtları da bunu gösteriyor. Hatta bir evrimci şahsın sözünü okuyayım bununla ilgili. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Nars Edrich isimli şahıs şöyle diyor. Tüm deliller fosil kayıtlarının ortaya koyduğu sonucun doğru olduğunu göstermektedir. Fosil kayıtlarında gördüğümüz boşluklar, bu boşluklardan kasıt şu, yani ara geçiş yok hiçbir canlı arasında. O ara geçişi bulamıyoruz diyor. Bunu boşluk olarak nitelendiriyor. Hayatın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır. Yani hepsinin kusursuz, eksiksiz bir şekilde olduğunu. Bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu değildir. Yani elimizde yeteri kadar fosil olmadığı için değil bu sonuç. Biz doğaya baktığımızda bizim o aradığımız ara geçiş formları, geçiş canlılarını biz göremiyoruz. O bizim aradığımız yerler boş. Biz ne görüyoruz? Bir canlı eksiksiz, kusursuz bir şekilde hayatına başlamış, devam ettirmiş. Türünü bu zamana kadar getirmiş veyahut da getirememiş. Onun haricinde bir ara geçiş formu yok diyor.
Şimdi mesela sen demin bahsettin ya, dedin ki bir harf kaysa bütün anlamsız oluyor. Bu mekanizma var zaten. Mutasyonlar bunu yapıyor. Mesela mutasyonların bir tür mekanizması harf eklenmesi ve harf çıkmasıdır. Yani DNA harf dizilerinden oluşuyor. Oraya işte dış etkenlerle ya da DNA'nın kopyalanması sırasında oluşan hatalarla bazen bir harf yerinden çıkıyor veya fazladan bir harf ekleniyor. O onun sağında olan bütün şifreyi kaydırıyor tabii ki dolayısıyla. Mesela burada U, A, E, G var. Buraya, bu tarafa bir tane A harfinin eklendiğini düşünelim. Hemen bakın A, U, A oluyor. G ile devam ediyor. Üçer üçer devam ettiği için, üçer üçer okunduğu için. Dolayısıyla bütün sağında kalan yapıyı değiştiriyor. Ne oluyor? O protein işlevsiz hale geliyor. Anlamsız bir şey çıkıyor oradan. Anlamsız bir şey çıkınca ne oluyor? Mesela diyelim ki o bir hormon. İnsülin hormonu. Bakın insülin işlevsiz hale geliyor. İnsülin işlevsiz hale geldiği zaman o insan diyelim. Örnek olarak insanı ele alalım. İnsan ne oluyor? Hiçbir şekilde şekerin yağ dokusuna, ondan sonra kas dokusuna geçişi imkansız hale geliyor. Dolayısıyla o insanın yaşamasına imkan yok. Ya da başka bir enzim olabilir. Onu gerizekalı yapıyor, zeka geriliği meydana getiriyor, özür meydana getiriyor. Beyinde bir takım özel metabolizma ürünü maddeler birikmeye başlıyor. Felç oluyor, yatalak oluyor, koma oluyor, ölüm oluyor. Yani her durumda, bakın bir tek harfin değişikliği bile DNA'da muazzam bir tahribat meydana getiriyor. O protein iptal olduğu anda o protein yaptığı bütün görev iptal oluyor. O da çok önemli görevler yapıyor vücutta. Proteinlerin çok önemli görevleri var. Kiminin biraz daha fazla, kiminin biraz daha az tabii ama genelde çok önemli görevleri var. O görev çıktığı anda ya ağır bir sakatlık, ağır hastalık, koma, ölüm meydana getiriyor. İnşallah. Dolayısıyla bu da zaten hiçbir şekilde tesadüf olmadığını, sonsuz akıl sahibi yaratıcının bütün bunları önceden bilip, önceden derken tabii Allah katında zaman yok da bizim anlayabilmemiz açısından, ve bir anda yarattığını kanıtlıyor bize. Bakın her bir delil bize bunu kanıtlıyor. Bay İliksiz dinliyorsa bizi, dinlemesi gerekir çünkü öğrensin yani. Evet. Dersler başladı, hocamız bir müddet devam ettirecek, yani yetişmesi lazım ta ki darwinizm olmadığını anlayana kadar. Evet.
İnşallah. İnşallah. Şimdi bu aminositlerden oluşuyor dedik protein, ama yani aminositin tek bir atomu dahi, yani o tek bir atomu dahi böyle evrimde oraya yerleşmez. Mesela neler var aminositte? Karbon, oksijen, hidrojen, evet. Azot. Bunlardan azotu alalım. Şimdi azot normalde atmosferde bulunuyor. Çift formda. Yani N2 deniyor. İki azot birbiriyle kararlı bir şekilde yapışmış vaziyette. O kadar kararlı ki önceleri mümkün değil ayrılamıyor düşünüyorlardı bu azotları. Bugün endüstride o ayrımı yapabilmek için, azotları birbirinden ayırabilmek için 500 dereceye ve 70 atmosfer basıncına ihtiyaç var. Bugünkü şartlarda biz ancak azottan amonyum falan diğer maddeleri bu şekilde elde ediyoruz. Ama azotun atmosferde bulunan azotun amino asitlere mutlaka katılması lazım. Yani biz katmaya çalışsak 70 atmosfer basıncı, şu an bulunduğumuz ortam 1 atmosfer basıncı. 70 atmosfer basıncı olacak bir çevre şartı yapmamız lazım. Ayrıca 500 derece ısıya getirmemiz lazım her şeyi. Ancak bu şartlarda yapabiliyoruz bu işi. Halbuki bakteriler, biz bunu yapamıyoruz ama kim bakteriler şu şartlarda yapıyor onu. Yani imkanı yok, yana yaklaşamıyoruz bu teknolojiyi. Bunun için mesela bir enzim var, nitrogenaz diye bir enzim. Burada o şekli göstereceğiz. Bu şurada gösterilen yapı nitrogenaz enzimi. Çok sayıda, yani burada kesik kesik gösteriyor, çok sayıda amino asitten oluşuyor bu. Ama sadece amino asit de değil. Yani biz burada amino asit üzerinden konuşuyoruz ama demir var, mo diye bir element var, sülfür var, ADP'nin bağlanması gerekiyor, fosfat var. Bunların her birinin olması gerekiyor ki bu enzim çalışsın. Bu enzim 21 genle kodlanıyor bakteride. 21 genin bir kısmı bu bilginin yapısını oluşturuyor. Yani yapısını tasvir ediyor daha doğrusu. Bir kısmı da bu bilgiyi, yani bu bilgiyi oluşturacak robot molekülleri üretiyor. Enzimleri. Kimi enzimler yoluyla bu yapılıyor. Mesela bu demirin buraya montesi yine enzimlercedir. Bu komple sistemin sonuç haline gelmesi çok sayıda enzimin çalışmasıyladır. Dolayısıyla sadece azotun, yani canlılar alemine katılabilmesi için çok sayıda genin ve önceden bir canlının olması lazım. Bu halde azot amonya çevriliyor. Amonyaktan da hemen orada tutulmuyor. Çünkü amonyanın zehirli bir etkisi var. Aminositlere depo ediliyor. Glutamin ve glutamata. Dolayısıyla ne gerekiyormuş? Yani bir yapının, sadece tek bir atomun işlevsel hale gelebilmesi için önceden aminositlerin, önceden proteinlerin, önceden enzimlerin, önceden enerjinin olması gerekiyor. Çünkü bunlar olmadan bu işler olmaz. Dolayısıyla değil bir protein, değil bir amino asit, tek bir atomu dahi, azot dahi tesadüfen evrimle canlının bünyesine katılmıyor. Bunların her birinin mükemmel yapılarıyla olması lazım. Ve biz bu canlılara mesela muhtacız. Bakterilere muhtacız. Biz bu işi yapamıyoruz. Evrim teorisinin ileri canlı diye atfettiği insanlar bu işi yapmaktan aciz. Yani evet. Bunu mevcut teknolojimizle bile yapamıyoruz.
Şimdi bitirelim bakın protein sentezini. Evet. Bakın sona eriyor. Son şifreyi okuduktan sonra her biri dağılıyor bunları. Şimdi baştan hatırlayalım. Değil mi? En baştan itibaren bakın çok sayıda parça birleşerek geldiler. Burada hemen kısaca özetleyelim de şöyle. Bir kere bir kopyası gerekiyor DNA'nın. Protein fabrikası gerekiyor. Ki bunların içinde çok sayıda protein molekülünden oluşuyor bunlar. Böyle tek bir parça mevcut değiller. Başlama kodu gerekiyor, bitiş kodu gerekiyor. Aradaki kodların mükemmel olarak okunması gerekiyor. Onları taşıyan ayrı moleküller gerekiyor, amino asitler gerekiyor. Amino asitlerin üretilmesi için yine proteinler gerekiyor. Bu sistem bakın böyle 80 küsür tane enzimi gerektiriyor. En sonunda da proteine son şeklini verebilmek için 1000'in üzerinde enzim gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir sistemin varlığı şart. Şimdi ama bu sistemi oluşturan siz parçaların her birini alsak, yani orada ribozom var, DNA'nın bir kopyası var, taşıyıcı RNA molekülleri vardı ve amino asitleri vardı. Bunların hepsini alsak, bütün protein üretilmesi için gereken olan proteinleri de alsak, protein üretilmesi için gereken olan proteinleri, enzimlerin tamamı olsa, yani 85 protein, 1150 protein, protein fabrikası, DNA, bütün amino asitler ve bunları toprağın üzerine koysak biz. Bundan protein olur mu? Kesinlikle olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Hücre ortamı gerekiyor bu sistemin çalışabilmesi için. Mükemmel bir hücre ortamı, yani eksiksiz. Hücrenin zarı eksiksiz ve mükemmel olarak, onun da çok kompleks yapısı var. Mutlaka çok derece kompleks bir DNA gerekiyor. Çünkü DNA'da kodlanıyor bütün bu sistemler. DNA'nın eksiksiz olması gerekiyor. Bu da yeterli değil. Enerji gerekiyor dedik. Enerji santralı var. Mitokondriler. Onlardan olması gerekiyor. Mitokondrilerin içinde de en az 600 küsür enzim var. Bakın 600 küsür protein molekülü var. Bunların büyük bir kısmı DNA'da kodlanıyor. Bir kısmını kendi DNA'sı kendisi üretebiliyor. Bu da yeterli değil. Hücrenin mükemmel kimyasal ortamı olması gerekiyor. Onu sağlayacak ayrı proteinler ve protein molekülleri var zarın üzerinde. Onlar ortamın en mükemmel hale getirmeye kodlanmış olarak varlar orada. Yani pH'i, kimyasal ortamının, suyun oranı hepsi ona göre olması gerekiyor. Ancak mükemmel bir hücre olduğu zaman protein molekülü yapılabiliyor, protein üretilebiliyor. İşte bu, bakın şu anda Darwinizmi kökünden bitiriyor zaten. Yani amino asit olmuş mu açmasına da bitiyor ama biz proteini esas aldığımız takdirde her ki can organizmalar trilyonlarca protein molekülünden oluşuyor. Bir protein oluşması imkansızsa trilyonlarca protein molekülünden oluşan organizmaların çeşitli canlıların oluşması imkansız kere imkansız kere imkansız zaten. Bu işte bakın Allah'ın yarattığını gösteriyor. Yani önce mükemmel bir hücre olacak ki protein üretebilsin. Darwinizm bitti zaten burada.
Şey de çok hakikaten olağanüstü. Mesela vücudumuzdaki milyonlarca protein tesadüfen oluştu diyorlar evrimciler. Ya da bu proteinler senin saydın mesela çok farklı birbirinden sayıdaki özellikli proteinler bir yerde tesadüfen oluştular diyorlar. Bir ortamda yani. Yığıldılar bir ortama. Sonra orada da işte hem işlevlerini kazandılar hem de işte sahip oldukları özellikleri kazandılar diyor. Bu şunu şu aklıma geldi. Mesela bir gökdelen yapmak için klasik hep örneği veririz. İşte taşı, çimentoyu, işte yapı malzemelerini, demiri vesaire, camı, çerçeveyi neyse bir araziye yığalım. Aynı proteinlerin bir ortama yığılması gibi. Sonra da bekleyelim ki buradan gökdelen olsun. O arazide bir gökdelen olsun. Ya bu çok acayip bir şey. Yani bir herhangi bir insanın böyle bir şeye inanması, yani tesadüfen bir gökdelenin oluşabileceğini, alt yapılarının, malzemesinin bir arazide biriktirilmesinden sonra tesadüfen oluşabileceğini beklemesi, böyle beklentiye girmesi bile çok anormal aslında. Yani bir rahatsızlık olduğunu gösterir, düşüncesine kaptırıyor
ki adeta. Ki gökdelen yapılabilen bir şey insanlar tarafından.
Evet. Şimdi daha da ilginci, mesela var gökdelenler yapılmış. İstanbul'da geziyor mesela. Bir vatandaş düşünün. Mesela İstanbul'a geçiyor. Bakıyor. Mesela Koç Hakkı yeni yeni gökdelenler var mesela. Görüyoruz. 40 katlı, 50 katlı neyse. Bakıyor. İlk akla ne geliyor bu kişinin? Ya kim yapmış bunu diyor. Hangi ne bileyim holding, hangi inşaat firması yapmış diyor. Çok mantıklı. Evet insan aklı o gelir zaten. Başka ne gelecek? Ama aynı kişi hücreye bakıyor ki hücre zaten bir gökdelenle kıyaslanmayacak. Olağanüstülüğe, teknoloji ihtişama sahip. Aynı kişi diyor ki bu hücre nasıl tesadüfen meydana gelmiş onu merak ediyorum ben diyor.
Onun için kitap yazıyor nasıl tesadüfen meydana geldi anlatmak için bu
sefer. Ya bu nasıl bir mantık perişanlıdır, mantık çöküntüsü. Bu nasıl bir körlüktür? Yani bunu anlamak lazım bakın. Bu körlüğü anlamak mümkün. Şöyle mümkün. Sadece Kur'an'da verilen bilgilerle mümkün oluyor bu körlüğü anlamak. Kovum şeytanı Allah'sın. Allah Kur'an'da bu bahsettiğim bazı insanlarla ilgili şöyle buyuruyor. Araf suresi 179. Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır bununla görmezler. Kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvan gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Ya biz aslında hayret ediyoruz ama o bizim hayretimizi arttırıyor. Yani gözü var diyor Allah buyuruyor. Hakikaten o göz bazı kişilerin gözü hücreyi inceliyor ama görmüyor hakikaten oradaki olan yani insan şaşırıyor hocamız diyor ya bazen ya ben kabus mu görüyorum ben diyor. Yani neyi açıklıyorum ben diyor yani tesadüfün olmadığı çok belli hakikaten çok aleni ama açıklıyoruz mesela iliksizdi değil mi o evet. Beyefendi mesela iliksiz beyefendi bir iki tane teknik bilgi verelim de hücrede hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını ve olmadığını da öğrensin. Şimdi hücreye giren besinler biliyorsunuz yani biz yeriz ama öyle bitmez o. Çok kapsamlı kimyasal operasyonlardan geçer biz yedikten sonra hemen. Artık onlar böyle paramparça olur besinler ve çok farklı moleküller haline gelir. Bunlar ne olur? İşte ileride protein oluşturmak için olur veya vücudun ihtiyacı olan bir takım kimyasallar, vitaminler, hormonlar için hazır hale getirilir. Bu nerede yapılır? Hocamıza söyleyelim. Lizozom diye bir organel var hücrenin içinde. Öğütme makinesi, öğütme fabrikası gibi çalışır. Şimdi bu lizozom da tabii proteinlerden oluşmuş. O kompleks yapısının yanı sıra bu parçalama, bu öğütme işlemini tek başına gerçekleştirmiyor. Hocamıza birkaç tane şey verelim. Sayı verelim. İliksiz B'ye. Mesela lizozomda protein sindirimi için 5 tane. Nükleik asitler için 4 tane. Polisakaritler için 15. Lipitler için 6. Organik sülfatlar için 2. Organik fosfatlar için 4 ayrı enzim devreye giriyor. Bunların hepsi öğütüyorlar. Yani toplamda 36 farklı enzim lizozomun içinde biz yemek yer yemez hemen öğütme faaliyetine başlıyorlar. Bakın bu çok tehlikeli bir operasyon. Yani bahsettiğimiz organeller öğütme görevi yapıyorlar. Parçalıyor yani. Ve bu 36 tane enzim küçücük, yani gözle de görmesi mümkün olmayan bir mekanın içerisinde birbirlerine zarar vermeden, birbirlerine değmeden son derece riskli bir görevleri olmasına rağmen, parçalama görevi var, son derece faydalı işler yapıyorlar. Hücreye hiçbir zarar vermeden. Bilgisiz hocamız bunu duysun. Bu kadar küçücük bir mekanda, bu kadar olağanüstü bir operasyonun yapılması, yani ihtişam değil de nedir? Yaratma sanatı değil de nedir? İliksiz hocam. Yani değil mi? Yani insan bunu görmeye çalışır. Hocamız da görmeye çalışsın. Çok önemli.
Bay İliksiz tabii biyoloji, genetik, paleontoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji bilmediği açık. Şimdi mesela burada gördük yani. O mesela bahsettiğin lizozomu oluşturan proteinlerden bir tanesinin oluşması imkansız. E şimdi bir protein oluşması sıfır ihtimal. Yani hakikaten mümkün değil. Yani doğada kendi kendine olması imkansız. Evet. Canlı hücresinde yapılabiliyor. Bu şunu gösteriyor. Trilyonlarca protein oluşturduğu organizmalar, milyonlarca türün oluşması hiç imkansız. Yani bir kere imkansız zaten hiç imkansız olmaz. İmkansız imkansızdır da. İmkansız kere imkansız. Dolayısıyla şimdi haber7.com'a bu Bay İliksiz'in haber yaptığı gibi yok penguenin tüyü öyle miydi, yok böyle miydi? Homo erectus diyor. Homo erectus diye bir kere zaten onu yazmayı bile bilmiyor. Homo erectus. Hem insan oldu. Bugün Darwinistler bile söylüyor. Tim White söylüyor. Donald Johnson söylüyor. Yani bilmiyor, üstüne bilmiyor. Bakın bir tane protein oluşması imkansız. Bütün Darwinizm çöktü. Dolayısıyla bıraksın bu işleri. Yani o böyle yurt dışındaki bir takım evrimci kaynaklardan alıp böyle hiç ona bakmadan böyle onu tutup böyle kes kopyala yapıştırla siteye koymak bu bir iş değil. Çünkü insan bir kere aklın sınırlarının dışına çıktı mı uyduramayacağı hiçbir şey yok. Tabii. Her şeyi söyleyebilir. O zaman haber7.com'a şu haberi de yapabilir. Ben bir sıçıyorum, Ay'a gidiyorum. Ay'dan bir daha sıçıyorum, geri dönüyorum. Yani değil mi? İnsan mantığının dışına çıktıktan sonra her şeyi söyleyebilir.
Aslında o daha mantıklı söylüyorum.
Ondan bile daha şey değil mi? O daha mantıklı. Yani onun için bilimsel gerçek bilgi, delillere dayalı. Eğer bir bilim adamlığı varsa yani veya bilim adamı olmasa bile, çünkü herkes bilim adamı olmayabilir. Ama bilime meraklıysa ve hakikaten doğruyu, doğrunun peşindeyse asla böyle bir şey yapmaz. Değil mi? Doğru olanı, doğru olan bilgiyi. O da nedir? İşte bu sistem mesela tesadüfen olmadığı açık. Allah'ın yarattığı açık. Allah'ın yarattığını söyler açıkça. Yani bu sistemin mükemmelliği muazzam bir akıl gerektiriyor. Sonsuz akıl. O da Allah'ın aklı yani. Çok açık bir şekilde itiraf eder bunu. Yapması gereken budur. Yoksa kalkıp da 19. yüzyıldan kalma böyle saçma sapan şeyleri, senaryoları savunmak değildir. İmkansız senaryoları savunmak değildir insanların görevi. Bilim adamı olsun olmasın.
Şimdi bir de şu da var. Allah şükür Allah vazifeli şahıslar göndermiş. Mesela önceki yüzyılın müceddidi, mükemmel insan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Mesela o diyor ki şu zamanları tasvir ederek kendi zamanında dahil. Maddiyum ve tabiyyun felsefesinden tevellüt eden nemrudane bir akım diyor. Şimdi bir İliksiz Hoca düşünsün. Genel bir felsefe.
Aslında hoca falan diyor yani hoca.
Evet yani
vasfı vasfı yok yani.
İşte maddiyun yani materyalizm, tabiyun, tabiat perestlik, naturalizm felsefesinden tevellüt eden akım nedir? Böyle bir akım var mıdır? Bediüzzaman vardır diyor. Ve bunun nemrudane bir akım olduğunu söylüyor. Onun sempatiyle baktığı bu akım evrim teorisidir. Yani böyle bir şeye baktığında yani çok açık bir şekilde görecektir ki bu nemrudane akım evrim teorisidir ve boşuna değil hocamızın bu kadar uğraşması evrim teorisiyle. Çünkü evrim teorisi hakikaten bir bela. Yani hakikaten bir baksın. Mesela komünist, dinsiz ateistlerin canhıraş sarıldığı bir teori. Evrim teorisi. Gerçekten bunun bilimsel olduğu için mi sarıldığını düşünüyor? Gerçekten böyle safiyane bir safiyane de değil. Yani bunu artık çocuk olsa anlar. Yani gerçekten böyle bir bilimsellik düşüncesiyle mi sarılıyorlar? İlgisi alakası yok. Bunu kendi materyalist felsefelerini, kendi inançlarını ayakta tutabilmek için öne sürüyorlar. Ama İliksiz beyefendi bilmiyor. onlar buna inanmıyorlardı. İnanmadıkları evet. Şuradan belli. Yani ben birebir çok çoklarıyla konuştum. Yani bu moleküler biyolojideki bu bilgileri verdiklerinde onların da sonunda dedikleri şey mucize diyorlar. Yani mesela enzimler dedik. Enzimler de protein yapısında. Enzimlerin olabilmesi için daha bu ribozom kısmı ayrı. Ribozomdan sonra da 1150 çeşit başka enzime gerek var. Bunlar ufak değişikliklere sebep oluyorlar. Madde ekliyorlar, çıkartıyorlar, metal bağlıyorlar. Çok sayıda ek işlemden geçiriliyor. Bir enzimin olabilmesi için bile başka enzimlere ihtiyaç var. Bu halde nasıl olur bir enzim tesadüfen? Onun yüce açık. Bu tarz delilleri o tarz insanlara verdiğinizde onlar da kabul ediyorlar. Diyorlar. Mucize eseri diyorlar. Zaten Dawkins boşuna mı diyor? Uzaylılar belki getirmiştir diyor. Yani bunu neden deme ihtiyacı duyuyor? Acaba hiç düşünüyor mu bunu? Neden böyle bir şey söylüyor? Yani bilimsellik ise eğer maksadı, bilimselliği ön plana çıkarıyorsa bir insan neden acaba uzaylılar getirmiş olabilir diyor. Bunu hiç evet. Düşünmüş mü? Çünkü bunun tesadüfen olmayacağı çok belli de ondan. Yani çok açık. Evet. Bunun anlayabilmesi için bu detayları öğrenmesi lazım. Evet, yani birilerinin evet. dediği kuru kuruya işte bir evrim bilimsel teoridir. Bilimsel teori olduğu için de evrimi sizin millete ifşa etmeniz gerekir. Bu böyle olmaz. Yani sen bir bak bakalım hakikaten bilimsel bir teori midir? Değil mi? Evet. Eğer detaylarını biraz nüfuz etsen olmayacağını anlayacaksın. Ve Bediüzzaman da bu akıma neden Nemrudani akım dediğinde daha iyi anlayacaksın.
İnşallah.
Evet. Bitirelim mi yavaş yavaş? İnşallah. Yarın devam ederiz inşallah.
İnşallah.
Bir ayet okuyayım ben.
İnşallah.
Şimdi bazıları tabii Serhat Hocam dediğin gibi hiç araştırmadan yani o işte evrim teorisi neden doğrudur dediğinde ya o kadar çalışma yapıyorlar adamlar. İşte milyon dolar para harcıyorlar. Şehir şehir dolaşıyorlar adamlar. İşte kendi evrim teorilerini anlatıyorlar, konferanslar veriyorlar. Yani herhalde yani ateistler de bir kısım Müslümanlar da. Yani böyle mantıklardan yola çıkarak diyorlar ki işte yani o kadar iş yapıyorlar yani bu adamlar herhalde doğrudur. Mantığıyla doğru olduğunu düşünüyorlar. Ama Allah bize ayette bir sır veriyor. Şeytana Allah'a sınırım. Allah'ın ayetleri konusunda inkar edenlerden başkası mücadele etmez. Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın buyuruyor Allah ayette. Yani onlar böyle şehirlerde dönüp dolaşıp Allah'ın ayetleriyle mücadele edecekler. Hani inkar edenler belki o yanılgıya düşebilirler ama Müslümanların o yanılgıya düşmemesi lazım. Yani onlar dönüp dolaşıyor, mücadele ediyor diye herhalde dedikleri doğrudur gibi bir mantık çıkmaz. Allah onların şehirlerde dolaşması seni aldatmasın buyuruyor inşallah.
İnşallah. Evet. İlk size söyleyelim. Evrim teorisi Allah'a inanmayanların uydurduğu, ortaya attığı, içi boş, tamamı yalan, safsatalarla dolu bir iddiadır. Onu da bilgi i̇nşallah. Olarak söyleyelim özellikle. Evet.
O zaman yarın bizi inşallah 22'den itibaren Harun Yahya TV, harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, ABA TV ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, Mavi Karadeniz Radyo, ABA TV yani ABA TV ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.